gerçekten. Dolayısıyla adımız ve onurumuz için.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, geçmişten günümüze bir terapi yöntemi olarak da görülen sanat, çocuk eğitiminde de önemli bir yere sahip. Çocuklarımızın yeteneklerini nasıl ortaya çıkarabiliriz? Çocuk eğitiminde sanatın yeri nerededir? Detayları çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı ve Engelsiz Yaşama Derneği Başkanı Gönül Gürsoy'dan alacağız. Ve hemen sonrasında Göç Yolları köşemizde Hayatın Sesleri sürecek. İstanbul Hayvan Sarayı Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikte olacak. Yurt dışında Türkiye aleyhine yürütülen propaganda ve faaliyetlerin oralarda yaşayan vatandaşlarımız üzerine etkilerini konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Thank you. sevdiysen yüreğimde hasret çaresiz kaldı. Nasıl kimle neredeysen dön, beni biraz sevdiysen dön. Yüreğimde hasret çaresiz kaldı. Dön, nasıl kimle neredeysen dön.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı ve Engelsiz Yaşama Derneği Başkanı Gönül Gürsoy bizlerle birlikte. Sayın Gürsoy, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün yine en içimizden olan konulardan birini konuşacağız aslında. Tabii ki çocuklarımızı ama çocuklarımızın sanata yaklaşımlarını ve bu yaklaşımın aslında geleceklerini nasıl etkilediğini belki biraz konuşacağız. Sohbetimize hani bu anlamda geçmeden önce ben sizin biraz kendinizden bahsetmenizi rica edeceğim. Çünkü bildiğimiz kadarıyla evet çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanısınız ama tabii bugünlere gelene kadar eğitimcilik kimliğiniz var, öğretmenlik kimliğiniz var. Evet. Hepsini bir arada buluşturmuş, çok önemli çalışmalara imza attınız. Bunları da dinleyicilerimizin duymasını istiyoruz.
Teşekkür ederim. Öncelikle davet ettiğiniz için, günümüzde en önemli ihtiyaç duyduğumuz konu aslında çocukların eğitimi ve bu konuların gündeme gelmesi. Evet. O nedenle sizlere teşekkür ediyorum. Sizin de dediğiniz gibi çocuk gelişimi eğitim uzmanıyım. 42. yılımı çalışıyorum.
Maşallah. Sevgili dinleyiciler, inanın beni, evet, hanımefendiyi görseniz, ben 42 yaşındayım dese yeridir. Çünkü hani çok, demek ki çocuklarla uğraşmak, evet, mı insanı biraz böyle genç vezinde tutuyor. Ne güzel, tam, ne mutlu.
Evet, tam onu söyleyecektim. Ben de sanıyorum çocuklarla uğraşınca o çocuk ruhunuzu hiç kaybetmiyorsunuz. Hani içinizdeki çocuğu hep zinde tutun derler ya. Sanıyorum böyle bir olumlu etkisi var. Ayrıca çocukları çok seviyorum. 42 yıldır uğraşıyorum ama halen böyle hani evcilikte öğretmencilik oynarsınız,
evet,
ya. Herkes
ne oynardık,
bir öğretmen olmak ister mutlaka.
Evet, evet.
Ben aynı heyecanla devam ediyorum o öğretmenciliğe. Benim bir eğitim danışmanlığım var. Aynı zamanda Engelsiz Yaşama Dernek Başkanlığı'nı yürütüyorum. Farklı gelişen çocuklarla çalışıyoruz. Uzun yılların birikimi olarak aslında biz çocukları şu anda engelli, engelsiz ya da üstün zekalı değil, normal çocuk olarak tanımlamıyoruz. Bütün çocuklara çocuk diyoruz ve çocukların ihtiyaçları yönünde yola çıkıyoruz. Bireysel gelişimlerini izliyoruz, değerlendiriyoruz. O yönde çocuğun hangi alanda gelişiminde eksik olan ya da ihtiyacı olan ne varsa o yönde destekliyoruz. Ve aileyi de eğitimin içine katıyoruz.
Bu
çok önemli. Aile işin içinde olmayınca ne yazık ki olmuyor. Ailenin konuya vakıf olması, bizim söylediklerimizi ya da birlikte tanıladığımız değerlendirme sonuçlarını bilmesi, anlaması, kabul görmesi gerekiyor ve ondan sonra neler yapacağız konusunda birlikte adım atmamız gerekiyor. Bu yönde çalışmalarımız var. Olağanüstü sonuçlar alıyoruz. Problem davranışla gelen çocuklar, aileler inanın o problemi çözmüş olarak çıkıyorlar.
Ne kadar güzel.
Onun dışında yöntem olarak sanatı kullanıyoruz. Bugün söylediğiniz, evet, gibi konumuz gerçekten sanat etkinliklerle çocuklara ulaşmak çok kolay ve çok kalıcı çözümler, çok pratik çözümler üretebiliyoruz. Çok etkili bir yöntem, bütün ailelere, toplumdaki bütün anne babalara da öneririm.
Evet, özellikle günümüzde hatta anne babalar bu anlamda yarış içinde. Çocuğum hem resim yapsın hem bir yandan evet. bir müzik aleti çalsın. Müzik aleti çalarken, resim yaparken bir yandan da spor yapmayı aman ihmal etmesin. Anne evet. babalar da aslında biraz daha bilinçlendi galiba.
Daha bilinçlendi yeni nesil anne babalar diyoruz. Gerçekten çocukları yönlendiriyorlar, zaman ayırıyorlar, farklı kurslara mutlaka götürüyorlar ve deniyorlar. Bu çok güzel bir yaklaşım tabii. Ama bunun önemli olan ileride hani bir profesyonel bir eğitim olmadığını, sadece çocuğun gerçekten yaratıcılık anlamında, hayal gücünün gelişmesi anlamında ya da işte kendini ifade etmesi, sorunlara çözüm üretebilmesi, problemlerini çözebilmesi konusunda bütün sanat etkinliklerinin tabii ki çok faydası var. Sadece böyle düşünsünler, çocuğun gelişimine katkı sunmak amaçlı bir takım kurslara götürsünler. Çok beklenti içine girmesinler. Yani profesyonel olarak işte ben müzik kursuna götürüyorum. Çocuğum piyano çalacak.
İleride işte, bir piyanist olacak.
Evet, piyanist olacak düşüncesiyle ya da yaklaşımıyla götürmesinler. Piyano çalarken çocuk işte oradaki hani dış dünyadaki uyaranları aslında içselleştirmeyi öğreniyor. Orada işte koordinasyon çok önemli. El, göz, işitme, duyma koordinasyonu bir arada bunu tabii. yapabilmesi akademik anlamda da sayısal anlamda da ona çok katkısı oluyor. Resimde yine öyle. Beden eğitimi zaten hani olmazsa olmazı.
Evet. Vücut gelişimi için çünkü
evet,
değil mi?
Bir bütün yani artık toplumumuzda sadece eğitim anlamında değil bütün yaklaşımlarda sağlıkta da ekonomide de bütünsel yaklaşım çok şu anda popüler olan bir kavram. Eğitimde de olmazsa olmaz bir şey. Çocuğun sadece işte beden eğitimine, işte spor, dansa götüreyim ya da baleye götüreyim yeterli değil. Diğer alanlarda da mutlaka ihtiyaçları ne yönde? Onları saptayıp ona göre beklentilerimizi daha
düşük tutup
hareket etmemiz gerekiyor.
Çok haklısınız. Çünkü şöyle bir örnek vereyim. Bir çocuk yüzmeyi gerçekten çok seviyor. Denizde, havuzda, hani gördüğü bütün sularda ve iyi de yüzüyor. Ama ta ki öğretmeni ona gel seni yüzme takımına alayım dediğinde çocuk mesela yüzme takımına girmek istemeyebiliyor. Çünkü o evet yüzmeyi seviyor ama yüzme takımındaki evet. o çalışma durumu belki farklı geliyor. Ona hani ileride bir yüzücü olacaksın sen, gel seni yüzme takımına alayım dediğinde veya anne baba onu hadi sen yüzme evet. takımına yazıl dediğinde çocuğun istememe gibi bir hakkı var ve bu hakkını da aslında anne babanın öngörerek onu eğer istemediği bir şeye yönlendirmemesi de gerekiyor değil
kesinlikle
mi?
Kesinlikle öyle. Bu çalışmanın ön koşulu çok önemli. Tabii ki ileride profesyonel bir tercihi mutlaka
olacak,
olabilir.
Evet,
güzel
olabilir.
De olur hatta.
Evet.
Ama burada öğretmenin rolü ve ailenin rolü çok önemli. Profesyonel yaklaşım gerekiyor. Çocuktan başlangıçta böyle bir hani yönlendirme ya da profesyonel hayatta yapsın diye bir istekle başlamamak gerekiyor. Ama sonrasında eğer severse
ve kendi tercih ederse
evet tercih ederse ve o doğrultuda gerçekten becerisi ve yeteneği varsa
neden olmasın?
Zaten kendiliğinden konu oralara
evet.
geliyor.
Talep etmeye başlıyor evet. bu sefer. Beni evet. yüzme kursuna götür. Ben takıma gireceğim diye bu sefer kendi talep etmeye
evet,
başlıyor.
Ve onu severek yapıyor.
Tabii. Ve severek yaptığı için de sürdürülebilir oluyor zaten. Evet. Severek yapmadığı zaman bir gidiyor bir gitmiyor. İki gidiyor bir gitmiyor derken artık o sekteye vuruyor ve devam etmemeye başlıyor.
Evet. Orada çok ısrarcı olmamamız gerekiyor. Aslında şu anda bana da gelen ailelerden geri duyumlarım şöyle. İşte hocam baleye götürdüm ama
istemedi.
Üç kere gitti. Dördüncü de gitmedi. İşte yüzmeye götürdüm. Beş kere gitti. Gitmedi.
Üstelik parasını
müzeye
da ödemiştik.
Evet gibi gibi serzenişlerde evet, bulunuyor evet. aileler. Tamamen tutum ve davranışlardan kaynaklı. Eğitimci ve ailelerin. Yoksa çocuklara gerçekten hani orada eğlenceli, hani yaşayarak öğrenme yöntemini kullanarak orada hem eğlenip hem öğrenen bir ortam düzenlediğimizde mutlaka severek geliyor hem de koşarak geceden başlıyor.
Hazırlık
işte,
yapmaya.
Kaçta gideceğiz? Kıyafetini hazırlıyor falan. Yani ona aslında oyun ortamı. Çocuk oyunla büyür. Geleceğini oyunla planlar. Oyunu hep hatırlamamız gerekiyor. Yoksa işte götürdük, bunu yapacaksın, şu saatte bunu böyle çok planlı, programlı, tabii ki programlı olmamız gerekiyor ama çocuğa oyun yoluyla bunları anlatmamız
biraz
gerekiyor.
Biraz bize o konuda bilgi verir misiniz? O oyun yoluyla anlatma becerisini anne babalar nasıl kazanacak?
Evet, Frobel hani oyun çocuğun işidir der. Eğer erken yaşlarda özellikle çocuğun oynadığı her şey, işte sıradan bir evcilik oyunu, anne rolü, baba rolü, öğretmen rolü ya da oyuncaklarıyla oynadığı şeyler, ileriki yaşlarda onun işinde aslında kullanacağı yöntemleri belirleyen şeyler. O nedenle düzenleyeceğiniz eğitim ortamı, işte materyaller, onun oynadığı oyunlarda atıyorum çocuk oyun oynuyor. Tamam artık sen de hani bu değil.
Bunu oynamadan şununla oyna.
Ya da o çok uydurdun, çok hayal ettin gibi annelerin böyle hani sıradan işte dahil olmak için söylediği cümleler aslında onu örseleyen, çok ileriki yıllarda belki de güven duygusunu
o derece
o derece etkili. O nedenle oyun ortamları, arkadaş grupları, onunla birlikte ailenin zaman ayırıp birlikte oynadıkları anlar, konular, hazırladığınız materyaller, aldığınız oyuncakların yaşına uygun olması, çocuğun ihtiyacına uygun olması, gelişimini desteklemesi çok önemli.
Evet, işte siz de o yüzden yalnızca çocukları değil aslında önce anne babaları eğitiyorsunuz.
Kesinlikle öyle. Şu anda izlediğimiz yöntem bu. Mutlaka tek başına çocuğu almıyoruz. Aslında belki anne babalar alınacak ama ben yine de söyleyeceğim bir eğitimci olarak
lütfen,
burada.
Lütfen.
Çocuklar en kolayı bizim için. Yani çok çabuk ilerliyoruz. Çok çabuk hani kazanımlar ediniyorlar. Ama anne babaları değiştirmemiz çok zor. Hemen bir örnek vereyim. Çok üst düzeyde bir yönetici annemiz vardı. Bayağı böyle işte personeli olan bir yönetici. Diyorum ki hani çocuğu motive edin, eleştirmeyin. En önemli yani en sıkıntılı ailelerde karşılaştığımız durum eleştiri. Eleştirmeyin, olumlu cümlelerle söyleyin. Tabii ki hani uyarılarınız olacak ama olumlu cümlelerle. Bu çok zor Gönül Hanım, çalışıyorum çalışıyorum diyordu. Hatta bir gün çıktık, anlattım içeride, dışarı çıktık. Hemen kızım galoşunu çıkaramıyorsun. Eyvah dedim, yine olmadı.
O suçlayıcı hemen, hani sen şunu yapamıyorsun'un o suçlayıcı cümleyi kullanmaması gerekiyor değil mi?
Oysa ki hadi birlikte çıkaralım, ben de yardımcı olayım sana.
Çıkmadı mı? Hadi birlikte çıkaralım.
Sen çıkarabilirsin galoşunu.
Aslında sen çıkarabilirsin ama zorlanmışsındır muhakkak.
Evet. Çok bunun gibi buna çalışmak gerekiyor. Bir de kültür olarak biz eleştiriye çok açık bir toplumuz aslında. Cümlelerimiz genelde eleştireldir. İyi şeyleri çok söylemeyiz. Örneğin hani birini çok beğendiysek, "Aa çok güzel olmuşsun" ya da "kıyafetin çok güzel, bugün çok güzel şunu yaptın" demeyi çok tercih etmeyiz. Erteleriz.
Ama olumsuz...
saçın güzel olmamış, bugün niye böyle bağladın ya da "kıyafetinde bu var" gibi, bunu çok daha söylemeye eğilimli bir toplumuz aslında. O nedenle olumlu cümle kurmaya da anne babalara çalışmaya davet ediyorum.
Hadi bize birkaç cümle öğretin. Biz de birkaç cümle öğrenelim. Çocuğa neler söylemeliyiz oyun oynarken ya da o sanatsal işlerle uğraşması için onu nasıl teşvik edebiliriz?
Örneğin resim yapıyor. Çok güzel yapmışsın. Kullandığın renk ne kadar güzel. İşte hadi bana resmini anlat, ben de bilmek istiyorum, ben de öğrenmek istiyorum şeklinde. Onu hep motive eden cümleler, uyaranları o yönde. Sen zaten yapabilirsin. Örneğin çocuk okuldan geliyor ya da bir işte anne geliyor bize, anlatıyor. Buyurun diyorum, hani sorun ne, sıkıntı ne, anlatıyor problemi. Böyle 5 dakika durmadan anneye fırsat veriyorum, anne anlatıyor. Dinliyorum, sonra tabii kesiyorum. Kesmesem
devam edecek.
Daha da devam edecek. Peki diyorum, çocuğunuzun yapabildiği bir şey yok mu?
Onu yapamıyor, bunu yapamıyor, şunu yapamıyor diye mi?
İnanın anne susuyor, düşünüyor. Yani düşünüyor buna cevap verebilmek için. Ondan sonra diyorum ki işte okuldan okula gidip geliyor işte. Geliyor, çantasını koyuyor, ne bileyim önlüğünü asıyor, çıkarıyor işte. ders çalışmak için
ödevlerini yapıyor.
Çıkarıyor. Kitabını çıkarıyor en azından yapması bile. Bunları yapıyor mu diyorum. Evet yapıyor diyor. Tamam o zaman buradan başlamamız gerekiyor.
Çocuk bize çok basit gibi görünen şeyler değil mi?
Evet, çocuğu bir karşılama. İşte direkt ders değil. Ne yaptın bugün okulda? Yani çünkü
sınav çocuk oldun mu? Kaç aldın?
Kendini değerli hissetmek istiyor. Birey olarak değerli görmek istiyor. Hani öncelikle iyi misin? Bir dokunmak, bir öpmek. Bu gerekiyor öncelikle. Sonra daha sonra çocuk zaten anlatır.
Kendi anda kürüyor değil mi bir süre sonra?
Yeter ki ona o ortamı, sevgi, güven ortamını hazırlayın.
Evet çok haklısınız. Şimdi bu resimden biraz konuşalım istiyorum. Çünkü tabii, o da çok önemsediğim bir konu. Çocuklar evet resim yapıyor. Küçük bebek yaşlarından itibaren sonraki yıllara kadar devam ediyor bu resim yapma sevgisi. Her sene tabii ki o resmin güzelliği de kendi yaş oranında artarak devam ediyor. Şimdi biz o resim yaptıklarında, kendi kendilerine yaptıklarında o resme hangi gözle bakmalıyız? Evet hani çok güzel yapmışsın diye tabii ki onu destekleyeceğiz ama o resimdeki şekillerin bize anlattığı bir şeyler var mı?
Tabii ki mutlaka. Çocuklar çünkü kendilerini bizler gibi ifade edemiyorlar. Sorulara net cevaplar veremiyorlar. Çünkü kavramlar henüz gelişmemiş olabiliyor. Özellikle erken çocukluk yaşlarında. Onlar kendilerini resimle ifade ediyorlar. Dolayısıyla resimler bize onun ruh haliyle, hayal gücüyle, psikolojisiyle, öğrendikleriyle ilgili bilgiler veriyor.
Veriyor yani veriyor, değil mi? O ipuçlarını alabiliriz.
Kesinlikle.
Okumak önemli o zaman resmi.
Ama şöyle bir problem var. Resim herhangi bir zamanda yapılmış bir resmi alıp eğer okursanız, bakarsanız, yorumlayabilirseniz yanlış olabilir, yanlış yorumlayabilirsiniz.
Zamanlama da önemli.
Kesinlikle. Bir resmi yorumlamanız
hemen akabinde
biraz profesyonellik gerektiren bir şey, uzman gerektiren bir şey ve çocuğun hikayesini bilmeniz gerekiyor mutlaka. Baştan itibaren çocuğun yaşadıkları aile içindeki durumu, işte kaç kardeşi var, geçirdiği hastalıklar, gelişimiyle ilgili özellikler, bunları bilmeniz gerekiyor ki yaptığı resmi daha objektif, daha doğru yorumlayabilirsiniz. Eğer öyle yorumlarsanız tabii ki bize çok ciddi ipuçları veriyor çocukların resimleri. Daha çok da ne kullanır çocuklar? İşte birbirinden uzak figürler yaparlar. Büyük küçük figürler yaparlar ya da olması gereken nesneleri veya insan figürünü kullanmazlar. Yani ne demek istiyorum? Çok kısa zamanda yaşadığım bir şey var, bir öğrencim. Babası ani bir kalp problemi geçirdi ve ameliyat oldu. Bir 10 gün hastanede kaldı. O dönemde göremedi babayı. Eve çıktıktan sonra da çok ciddi bir ameliyat olduğu için uzak tutuyorlar çocuktan.
Yaklaşamıyor babaya.
Kucaklayamıyor falan yaralarından dolayı. Babaya yaklaşamıyor. Bir resim yapmış, bana getirdiler. Baktım. Babanın başı var. Alt kısmı var. Bacaklar var. Gövde kısmı yok.
Kucaklayamıyor kısmı.
Çünkü dokunamıyor. Şimdi biz onun önceden hikayesini bilmezsek eğer bu resmi çok farklı yorumlayabiliriz. Doğru. Ne bileyim deriz ki acaba bedeniyle ilgili problemi mi var? Çocuk hani istenmeden bedenine mesela mıncıklanmadan hoşlanmayan çocuklar var. Bunu mu hissediyor acaba? Bir sürü şey sıralayabiliriz ama önce hikayesini bilmek ve doğru zamanda akabinde hemen resmi yorumlamak, hangi ortamda ne zaman nasıl yaptığı çok önemli. Sadece bu değil, çocuk resim yaparken ayrıca bize şu bilgileri de veriyor. Ne kadar süre oturabiliyor çocuk resmin başında? Kalkıp sürekli kalkıp gelip hani yapıyor, bir
sabır
daha kalkıyor.
Sabır düzeyini ölçüyoruz.
Evet, ne kadar sebat ediyor? Ve başladığı bir işi bitirebiliyor mu? Sonlandırabiliyor mu? Bunlar hep bize ipuçları veriyor. Hangi renkleri kullanıyor? Materyalleri nasıl kullanıyor?
Renklerden bunlar, nasıl yorum yapıyoruz?
Renkler de işte koyu renkler ve siyah renk. Bakıyorsunuz bazen bir çocuk sadece siyah kullanmış. Daha karamsar, daha içe kapalı olarak yorumluyoruz. Ama canlı renkler çok çok kullanmış ve daha coşkulu, daha heyecanlı, daha mutlu çocuk olarak nitelendiriyoruz. Evet. Tabii yine tek başına değil.
Değil ama tabii evet. Kız çocuk ya da erkek çocuk oluşuna göre de değişebilir evet. Değil mi? Evet. Kız çocukları biraz daha böyle cicili bicili doğru. Renkleri belki doğru, tercih ederler. Haklısınız. Erkek çocukları daha böyle işte robotik evet. resimleri yapmaya daha elverişli. Peki tam da bu noktada bazen internette çok fazla hani oyunlar, resim yapma siteleri görüyoruz. Çocuk işte orada boyama yapıyor ama dokunarak veya o işte boyaya kağıda dokunarak değil de ekran üzerinden yine bilgisayar oyunu üzerinden yapıyor. Hani bunları nasıl yorumluyorsunuz? Bir evet. gelişme mi, bir gerileme mi ya da nedir?
Aslında teknolojiyi düşündüğümüzde biz geçmiş daha yakın yıllara kadar çocuğu teknolojiden nasıl koruruz ya da nasıl uzak tutarız, nasıl planlarız onu düşünüyorduk. Ailelere bu yönde önerilerde bulunuyorduk ama teknoloji hepimiz için artık kaçınılmaz.
Baktık ki onsuz olmuyor
değil yani mi? Çünkü anne babanın elinde bütün gün, evde de öyle. Artık hani birçok işlerimizi bile hep işte telefon üzerinden, WhatsApp üzerinden yapıyoruz. Dolayısıyla akşamları bile hepimizin elinde. Bizi model alıyor çocuklar. Anneyi babayı öncelikli olarak. Biz bunu yaparken çocuğa bundan uzak dur demenin bir faydası yok ve samimiyetsiz bir şey.
Evet. O nedenle, o zaman sen niye elinde tutuyorsun evet. der çocuk haklı olarak bize.
O nedenle önce kendimizi planlamamız lazım. Teknoloji kullanımında daha sonra da çocuklara nasıl faydalanır öğretiyoruz şimdi. Nasıl teknolojiden işte tabletten, bilgisayardan ya da telefonundan nasıl faydalanırız? Oyunlar eğer doğru seçilirse, doğru oyunlar yüklenirse çocukların tabletlerine faydalı olabilir. Ama orada da yine bireysel tutum çok önemli. Her çocuk için bu faydalıdır diyemiyoruz ne yazık ki. İşte biz aynı zamanda az gören çocuklarla da evet. çalışıyoruz.
Ondan da lütfen süremizin yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. Evet. Bahsedelim. Gün Işığı projesinde çalışıyorsunuz. Nedir projenin evet. detaylarını çok kısa alalım ve neler yaptığınızı öğrenelim.
Gün Işığı projesinde de hemen cümlemi tamamlayayım. Biraz ondan da bahsedip bitirelim.
Buyurun lütfen.
Gün Işığı oyunları var Google Play'de yüklü. O oyunları biz özellikle geliştirdik ki az gören çocuklar oradaki nesneleri, objeleri tanıyabilsin diye. Özellikle mesela tabletle vakit geçirmelerini istiyoruz. Ya da göz kaslarını geliştirebilmek için oradaki renkleri, işte boyamaları, var hazır hani içini boya, dışını boya, eşleştir gibi kavram evet. oyunları. Onları kullanmayı öneriyoruz. Ama her çocuk için değil. Dediğim gibi bu bireysel özellikleri, çocuğun bireysel gelişim ihtiyaçları çok önemli. Yine aileler bir uzman, öğretmen yardımıyla o konuda destek alabilirler. Gün Işığı projesi aslında tamamen total görme engellilerle az görenlerin ayrımı ile ilgili bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz Türkiye'de. Kör tanısı almış kişilerin ya da o sayısal verilerin %80'i aslında az gören, yani ışık algısı mevcut. Özellikle erken yaşlarda eğer eğitime başlarsak az gören çocuklarda %1 bile olsa tabii. o ışık algısıyla çocuk ilerleyen yaşamında görme duyusunu kullanarak hayatını devam ettirebilir. Yani engeli neredeyse tamamen ortadan kaldırılabiliyor. Eğer doğru eğitim, rehabilitasyon alırsa, özel eğitim alırsa.
Ne kadar güzel. Aynı zamanda Engelsiz Yaşama Derneği'nin de başkanlığını yürütüyorsunuz. Evet. Çok kısa da ondan bahsedelim. Neler yapılıyor dernek çatısı altında Engelsiz Yaşama dair?
Engelsiz Yaşama Derneği'nin genel hedefi aslında herkesin farklı olabileceğini topluma anlatmak ve bütün bireylerin buna sahip çıkması, farklılıklarıyla sahip çıkabilmesi, bu konuda bilinç yaratmak istiyoruz toplumda. Bununla ilgili de projeler yürütüyoruz. Şu anda en yoğun Gün Işığı projesini evet. yapıyoruz. Ondan sonra okulumda Gün Işığı yaptık. Türkiye'de şu ana kadar 67 ilde okulları dolaştık ve öğretmenlere bu farklılıklarla ilgili ve az görenlerle ilgili eğitimler verdik.
Neyi etmişsiniz?
İnanın geri dönütleri çok güzel. Şu yıllardır aldığımız eğitimlerden en güzeli dedi arkadaşlar da. Aslında toplum olarak biz hepimiz işte farklı gelişenlere destek olmak, onları kabullenmek yönünde duygularımız var. Ancak eğitimli olmadığımız için, bu konuda bilinçli olmadığımız için eksiklerimiz ya da korkudan yaklaşamıyoruz. Nasıl davranacağımızı bilemediğimiz için yaklaşımlarımız da biraz daha uzak oluyor.
Aslında bu yaklaşımı öğretmek yaratmak değil istiyoruz.
Evet. Evet, yani diyor ki öğretmen benim çocuğumu istemiyor. Veliye gelip işte az gören olduğu için sınıfta istemiyor. Ya da otizm olduğu için istemiyor. Ya da öğrenme güçlüğü. Oysa ki öğretmenin o konuda bilgi ve deneyimi yok. Çünkü özel eğitim öğretmeni değil, o konuda yetişmediği için yanlış bir şey yaparım ya da eksik yaparım kaygısıyla hareket ediyor. Ama ben bütün öğretmenlerin biraz araştırmayla, sevgiyle ve olumlu yaklaşımla bunu aşabileceğini düşünüyorum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür verdiğiniz ediyorum.
Verdiğiniz bilgiler için. Evet, kısacık süremiz ama her şeyi konuşmak istedim. kendi adıma çok önemli bir konu çünkü. Evet. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için.
Ben tekrar teşekkür ediyorum. Yeni yılla ilgili de herkese mutlu, barış dolu, sevgi dolu bir dünya diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı ve Engelsiz Yaşama Derneği Başkanı Gönül Gürsoy bizlerle birlikteydi. Hem sanattan, çocuk gelişiminde ve eğitiminde sanatın öneminden bahsettik. Biraz da engelsiz yaşama dair konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Ve Hayatın Sesleri'ne şimdi müzikle devam ediyoruz.
Tahammülü öğrendim, kördüm. acıya duvar gibi durmayı öğrendim. Kaybolmuş bir dilin sözcükleri gibi köksüz bağsız durmayı öğrendim. Vazgeçtiysen hep sağanak yağışlarımdan, vazgeçtiysen bitmek bilmez kışlarımdan. Korkma, kimseye ödenecek borcum yok. Yok saymayı ben senden öğrendim. Sen yoktun, ben yalnız kalmayı öğrendim. Acıya duvar gibi durmayı öğrendim. Kaybolmuş bir dilin sözcükleri gibi köksüz bağsız durmayı öğrendim. Vazgeçtiysen hep sağanak yağışlarımdan, vazgeçtiysen bitmek bilmez kışlarımdan. Korkma, kimseye ödenecek borcum yok. Yok saymayı ben senden öğrendim.
Sesleri devam ediyor. Göç Yolları köşemizle sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul Hayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Geçtiğimiz programları hatırlayan kıymetli dinleyicilerimiz için şöyle küçük bir hatırlatma yapalım. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde Türkiye karşıtı propagandalar ve faaliyetlerin arttığından bahsetmiştik. Ve tabii ki bu faaliyetlerin onlar üzerindeki olumsuz etkilerini, neler yaşadıklarını vurgulamaya çalışmıştık. Bugün de aslında yine bu konu üzerinden devam etmeyi arzu ediyoruz ve özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımızın bu tip propaganda ve faaliyetler karşısındaki durumlarını, neler yapılabileceğini daha çok konuşmak istiyoruz.
Evet, teşekkür ederim Sezin Hanım. Şimdi bu faaliyetler maalesef bizim yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı, orada doğup büyüyen hatta vatandaşlarımızı, yani sadece Türkiye'den gitmiş olanları değil, yerleşik olarak yaşayan sınır ötesindeki vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiriyor ve çok yakından da rahatsız ediyor.
Üzüyor.
Şimdi sürekli olarak gönlünüzü bıraktığınız, gönlünüzü verdiğiniz vatanınızla ilgili aleyhte yayınlar, aleyhte algı operasyonları her şeyden önce sizin yaşadığınız o ülkeye olan güveninizi, oraya bağlılığınızı, sadakatinizi, ki öyle bir sadakat de bekleniyor tabii ki o insanlardan. Zedeliyor. Yani bunu hatta neredeyse böyle iyice de alt seviyelere düşürebiliyor. Şimdi bunun bu şekilde olduğunu kabul etmedikleri için herhalde ana akım siyaset bununla ilgili bir tedbir almadığını görüyoruz. Ve maalesef devletlerin kendi çıkarları ve hatta çıkarlarının da önüne geçen duygusallıkları maalesef bu olayları tetikliyor. Bu gelişmeyi bu gelişmenin devam etmesine izin veriyor en azından yani. Bu şimdi tabii kabul edilebilir bir şey değil. Fakat bizim vatandaşlarımız tabii sadece üzülerek, yakınarak, kendi kendilerine yakınarak kalmamalılar. Bununla ilgili bilgileri doğrultusunda iyi bilgilenmeleri lazım bir kere her şeyden önce. Yani Türkiye'nin bir takım karşılaştığı sorunlar var. Bir takım tehditler var. Bu tehditlerin başında malum terör tehdidi geliyor. Yani dünyada bu kadar çok terör tehdidine maruz kalan farklı başka ülke yok. Biz çok insan kaybettik, çok şehit verdik teröre. Ve maalesef bu birçok ülkede, yani terör hadiseleri birçok yerde oluyor ama başka ülkelerde o ülkelere gösterilen dayanışma kadar bize gösterilmedi. Yani bizdeki terör hadiselerine dış dünyadan o kadar büyük bir dayanışma desteğinin geldiğini görmedik maalesef.
2001'de Amerika'da bir terör saldırısı gerçekleşti ve bütün dünya tepkisini gösterdi. Evet. Ama Türkiye'de böyle bir durum olduğunda aynı tepki gösterilmiyor ne yazık
çok
ki.
Çok haklısınız. Daha yakınlarda işte birkaç sene önce Fransa'da Charlie Hebdo olayı var. Bu olayın hemen arkasından işte ne kadar bu işe dünyanın önem verdiğini göstermek ya da her ülkenin kendi bu konuya nasıl yaklaştığını göstermek için devlet başkanları, hükümet başkanları falan Paris'e koştular ve birlikte kol kola girip yürüyüş yaptılar. Şimdi Ankara'da 103 kişi öldü Ankara Garı'nın önünde DAEŞ'in saldırısında. Bununla ilgili bir dayanışma düşüncesi herhalde oluşmadı yani Batı dünyasında dikkat ediyorsunuz ve bizi yalnız bıraktılar. Daha yakına gelelim. İşte 15 Temmuz hadisesi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin şimdiye kadar karşılaştığı en büyük tehdit ve tehlikeydi. Bununla ilgili işte 1402'den beri Ankara Savaşı'ndan bu yana savaş yüzü görmemiş Ankara semalarında bizi bombalayan terörist uçakları var iken ve böyle bir şey olmuşken yokmuş gibi davrandılar. Ve dolayısıyla
ki hala öyle davranıyorlar.
Ve bunlar tabii kendi ülkelerinde de bunu o şekilde lanse etmeye devam ediyorlar. Ve bunlar işte öyledir. İşte Türkiye sanki uydurmuş gibi bütün bu olayları falan. Aslında tabii söz konusu değil. Bu tabii bizim vatandaşlarımızı çok rahatsız ediyor. Çok üzüyor. Çok yakından biliyorum. Fakat bir şey yapmak lazım yani. Ne yapmak lazım? Tabii bir kere doğruları hep anlatmaya gayret etmek lazım. Doğruları ama doğru yöntemlerle anlatmaya gayret etmek lazım. Sadece içe kapalı olarak, yakınarak, böyle üzülerek bir noktaya gelinmesi mümkün değil. Yani bıkmadan, usanmadan doğruları anlatmak lazım. Anlatmadığınız takdirde şunu da söylememde yarar var. Yani karşı taraf bilmiyor değil, biliyor birçok şeyi ama
Vurgulamak
lazım ve buna karşı duruşu da sergilemek lazım. Yani biz buna razı değiliz. Sizin yaptığınız bu algı operasyonları bir kere doğru değil, bir kere düşmanca, hatta insan haklarına aykırı. Bu yaptığınızı kabul etmek istemiyoruz demek lazım. Bu yapıldığı takdirde ki demokratik yollardan yaşanılan ülkelerin hepsi demokratik ülke. Batı Avrupa'dan söz ediyorum ya da Amerika Birleşik Devletleri'nden, Kanada'dan falan söz ediyorum. Yani demokratik ülkeler ve bu demokratik ülkelerde demokratik yöntemleri kullanmak suretiyle örgütlenip, iyi bir şekilde örgütlenip, akıllı bir şekilde örgütlenip, kimseden de bir yardım beklemeden. Yani mutlaka bazı şeyleri devletimizden beklemek de doğru değil. Yani o devlet kendi işini kendisi yapar. Ama oralarda yaşayan, oralarda kalbi Türkiye için çarpan insanların yapabilecekleri işler var. Bunları anlatarak, bunların doğru olmadığını söyleyerek ve kanıtlarını da ortaya dökerek Türkiye karşıtı bu algı operasyonlarına ve bir noktaya kadar dur demeleri mümkün. Bakınız şimdi Haziran 2016, 2 Haziran'da yanılmıyorsam Almanya Federal Meclisi'nde bu sözde Ermeni soykırımı ile ilgili bir karar çıkarıldı. Çıkan karar ki şimdi herkes biliyor ki yani bu meclislerin, bu parlamentoların bu konuda bir karar vermeleri aslında son derece yakışıksız ve yanlıştır. Yani onların o böyle tarihi bir olayda bir takım iddialar var. O iddialarla ilgili olarak tek yanlı bir karar vermediği siyasi bir şey, adımdır. Yani bunun gerçeği yansıtmadığı ortada. Yani işi tarihçilere bırakın deniyor ya işte öyledir. Yani bunların ne işi var? Yani nereden bilecekler parlamentolar falan? Ama bu tamamen siyasi bir adım ve siyasi bir fayda umulduğu için atılmış bir adım. Demek ki Türkiye'yi sıkıştırmak için yapıyorlar falan. Veyahut da Almanya özelinde Almanya kendi geçmişteki jenosit uygulamalarına sanki ortak arıyor gibi bir hali var onların. Neyse, şimdi böyle bir karar ortaya çıktıktan sonra şimdi işte sadece onunla kalmıyor. Mesela okullarda ders kitaplarında bunu okutmaya kalkıştılar. Yani böyle bir olay aslında kabul edilebilir bir şey değil. Fakat çok düşüncesizce ve sadece bir takım lobilerin siyasal emellerini ortak olarak da bilerek veya bilmeyerek veyahut da devletin siyasal çıkarlarına hizmet etmek amacıyla atılmış bu tür adımları önlemek lazım. Önlemek için de bununla ilgili dediğim gibi demokratik yollardan örgütlenerek, demokratik yollardan yöntemler kullanarak, demokratik yöntemler kullanarak mücadele etmenin çok önemli olduğunu unutmaması lazım yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve bunun yöntemlerinin, ustaca düzenlenmiş faaliyetlerin mutlaka sonuçlarını göreceklerdir. Yılmadan, usanmadan bunu yapmak lazım. Stratejik düşüncelerle falan, yani bilinçli bir şekilde yapılması gerekir. Teknik işlerdir. Kolay değil tabii. Onlar için de yani onları da böyle çok büyük bir yükü sırtlarına yüklemek doğru değil. Ama mutlaka bilenler vardır. Akademik çalışmalar var bu konularda falan. Onlardan yararlanmak suretiyle pek çok şey yapılabileceğine inanıyorum.
Evet, peki bireysel olarak ne yapabilirler? Örneğin bir okulda böyle bir durumla karşılaşan bir çocuk. Acaba tarihimizi onlara anne babalar olarak bir görev olarak düşünüp de hani daha mı iyi anlatmak, öğretmek, kitap okumalarını sağlamak?
Tabii, tabii, ama bizim de bildiklerimizi ve doğrularımızı onlara aktarmamız lazım öncelikle. Yani şimdi yurt dışında yaşayan, işinde gücünde olan insanların oturup her birinin birer tarih kitabı uzmanı olmasını beklemek doğru değil. Dolayısıyla öyle bir destek yapılması lazım. O desteği de tabii Türkiye'nin belli kurumları var yani yurt dışına hizmet veren. O kurumsallıklar içerisinde bunun da yer aldığını düşünüyorum ben. Yani işte Yunus Emre var, Yurt Dışı Türkler Başkanlığı var falan. Yani bu vasıtayla.
Ve çok fazla STK'lar var.
Evet, evet, evet. Fakat ilginçtir, yurt dışıyla böyle doğrudan bağlantısı olan Türk STK'sı neredeyse yok gibi bir şey. Yani onların, o yurt dışındaki Türk STK'larıyla yurt içindeki Türk STK'ların bağları da yok.
Onlar ciddi bir eksikliktir. Organizasyon ama.
İşte şey yapıyorlar, bir de böyle kendi içlerinde ve yakınarak birbirlerine anlatıyorlar işleri. Halbuki mesele dışarıyı etkilemeye çalışmak yani. Kendilerini olmaz sadece kendini. Biz biliyoruz zaten. Sadece oturup karşılıklı yakınırsınız. Bütün bunlardan şikayet edersiniz, üzülürsünüz. Ama şimdi bireysel olarak dediniz, herkes bir tanıdığına bunu biraz daha iyi anlatmaya gayret edebilir. Ama önce bizim de o insanları aydınlatmamız lazım.
Evet, yani Türkiye'den bu anlamdaki çalışmaların gerçekleşiyor olması.
Evet, yani söylemek kolay tabii. Bütün bunlar belli ön hazırlıkları, belli stratejik düşünce alışkanlıklarını edinmemize falan bağlı yani. Yoksa bir olay olduktan sonra ona gösterilen tepkinin faydası yoktur genellikle. Öncesinde, daha önceden hesap kitap yapmak lazım yani.
İşte öyle. Büyükelçiliklerin belki bu anlamda
Yapıyorlar onlar kendi vazifelerini. Kendi işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. Yani Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin çok köklü kurumudur. Yani en köklü kurumlarımızdan bir tanesi ve işlerini gayet iyi yapıyorlar. Ama onlarla bitmiyor. Onlarla bitmiyor işte. İnsanların işleri ellerine alması lazım. Kişilerin, bireylerin. Özellikle de yurt dışındaki vatandaşlarımızın. Başkalarından çok şey beklemeden ona göre işte tabii yani yöntemleri nasıl olacağına ilişkin mutlaka bilgi sahibi olacaklar. Diğer bilgileri de kazanırlar ve ona göre çalışırlar ve fevkalade başarılı. Bizim yurt dışında şimdi çok iyi yetişmiş insanlarımız var. Yani 1960'ların 70'lerin Türkleri değiller artık. Orada okullara gitmişler, yüksek öğrenim görmüşler, uzmanlaşmış çok insanlarımız var. Bunların bir araya gelmesi çok önemli. Bir araya gelip ona göre davranmaları çok önemli, ama bunu da şu şekilde ifade etmek istemiyorum. Efendim lobicilik yapsınlar. Hayır. Lobicilik falan değil. Sadece bir nefsi müdafaa yapacaklar. Yani birileri adına lobicilik falan filan söz konusu değil. Türkiye adına dahil değil. Kendi nefislerini müdafaa edecekler. Çünkü bir haksızlıkla karşı karşıyalar. Onlar bir haksızlıkla karşı karşıya. Aynı zamanda Türkiye haksızlıklarla karşı karşıya.
Ataları için söylenmiş olumsuz.
Sadece Ermeni meselesi değil. Sadece yani Türkiye'nin attığı adımlar. Doğu Akdeniz'deki petrol ve gaz arama faaliyeti. Efendim işte Suriye'nin kuzeyindeki askeri harekatlar falan. Yani bir sürü var. Yani bunlar gerçekten İşte belli çevrelerin, belli mihrakların çok rahatsızlık duyduğu hareketler haline gelmeye başladı. Dolayısıyla dozajı da artıyor ya, algı, olumsuz algı dozajını arttırıyorlar son zamanlarda. Ama ben bizim vatandaşlarımızın vatanperverliğini bildiğim için bununla ilgili iyimserim yani açıkçası. Yeter ki doğru işler yapılmak için yola çıkılmış olsun.
Evet.
Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Tabii biz gerek TRT ailesi olarak yaptığımız yayınlarla her zaman yanlarındayız. Gerekse sizin de ifade ettiğiniz gibi büyükelçilikler nezdinde, Dışişleri Bakanlığımız nezdinde çok önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Buradan da bu vesileyle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hepsine sevgilerimizi, selamlarımızı bir kez daha iletmiş olalım. Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Doçent Doktor Can Ünver hocamız Göç Yolları köşemizde yine bizlerle birlikteydi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde yapılan Türkiye karşıtı propaganda ve faaliyetler karşısındaki tutumlarını, durumlarını, neler yapabileceklerini ve neler yapılabileceği konusunda detayları değerli hocamızdan aldık. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Böylelikle programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Hayatın sesleri.